Kitabın adı Yeşilçam Dedikleri Türkiye. Yazarı Vedat Türkali. 4. ayrım. Duraladı Refik. Yani sinsice saldırıyor bu. Bizim kafamız orospuluğa başlamış bir kez. Bitti demek. Şahin de kımıldadı. Yavaşça yer değiştirdi sanki. Gündüz'ün karşısına geçti. Dik dik baktı. Sinema biraz ayrı abi, dedi. Orospuluk deyin, ne derseniz deyin. Hiç ödün vermeden tek adım attırmazlar adama. Adam olup kafanı, namusunu koruyacaksın gene de. Orospulaşmadan yani. Ak dişlerini döktü ortaya gene, güldü. Gündüz sessiz kaldı bir süre. Sonra o da gülümsedi soğukça. Basında başka türlü mü, dedi. Yazarlık da. Sinemada biraz daha doğal karşılanıyor demek. Yasallaşmış. Orospu sözcüğünü kullanmıştı. Ne gerek var? Neyin yasallaştığı belli değil mi? Karşı çıkmalarını önler gibi Gündüz aldı gene. Doğru, dedi. Yazarlıktan bir ayrı yanı var kuşkusuz. Resimden, müzikten de. Şiirini bir simide yazabilirsin. Resim, müzik de yapılır iyi kötü. Sinema yaratıcılığının anahtarı ellerinde heriflerin. Kapitale bağımlı her şey. Bir ölçüde basın da öyle. Kısa bir duralamadan sonra ekledi gene. Temelde aynı, dedi. İnsanın kafası sorunu. Nasıl koruyacaksın? Konuşulacak her şeyi konuşmuş gibiydiler. Gündüz'ün aykırı sözleri bile batıcı gelmemişti Refik'e. Bir ara tedirginlik vermişti, o kadar. Sıcak adam aslında. Görünüşü soğuk. Yo, soğuk da değil. Durgun, çekingen. Ne çekingeni? Atak bile. Sırasında saldırgan. Bir özelliği var işte bu adamın. Ne işe yarıyor? Düzeltmenmiş ya. Abiler, ben gitsem ayıp olur mu? Dönüp baktılar. Direğin ardından çıkmış duran Temel'di. Güldü Şahin. Sen gitmiştin oğlum, dedi. Kusura bakmayın, dedi Temel. Sabri abilerle çıkacağız da. Güle güle. Yanından geçerken eğildi. Refik'in kulağına fısıldar gibi. Çok bozuldu sana Sabri abi, dedi. Refik'in sırtına vurdu gülerek. Boş ver, dedi. Geçer. El sallayıp uzaklaştı. Güldü Refik. Ne yapalım, dedi. Bize herkes bozuluyor zaten. Sabri Gürü'nün bozulması da onurlandırıcıydı. Olup biten her şey işe yarıyor bu gece. Biz de kalkalım mı? Şahin Gündüz'e baktı. Siz bilirsiniz, dedi. Yarına yetiştireceğim bir şey var, dedi Gündüz. Bir kitabın düzeltmeleri. Gidip onu tamamlayacağım daha. Kalktı. Ötekiler de kalktılar. Siz isterseniz kalın. Bilmem gibisine Refik'e baktı Şahin. Biz de gidelim, dedi Refik. Benim de erken kalkmam gerek. Hiç de gerek değildi. Gündüz'den ayrılmak istememişti, nedenini pek bilmeden. Sokağa çıktıklarında taşlar gene parıltılı ıslak, gök yıldızlıydı. Yarın hava açacak, dedi Şahin. Açmaz, dedi Refik. Sabaha gene başlar. Filmcilere düşman bu hava. Gülümsedi Şahin. Gündüz duymamış gibiydi. Beyoğlu Caddesi'ne çıkıp sessizce yürümeye başladılar. Tatlı serindi. Arabalar, otobüsler geçiyordu tek tük. Gürültücü bir kalabalık parmak kapıya doğru koşup ara sokağa daldı. Bir kadın yalpalayan bir adamın koluna asılmış bir şeyler anlatıyor, sürüklemeye çalışıyordu Ağa Camii'ne doğru. Beyoğlu gecesini yaşıyor. Lale'nin köşesinde açıkta satılan fındıklı kalın çikolatalardan 3 parça aldı Şahin. Bayılıyorum bu çikolatalara abi, dedi. Yer misiniz? Yeriz, dedi Gündüz gülümseyerek. Çikolatalarını ısırarak Taksim'e yaklaşıyorlardı ki Şahin durdu. Ben buradan izin isteyeyim, dedi. Afrika Han'a uğrayacağım. Bir arkadaş gelecekti Adana'dan. Kusura bakmazsınız değil mi? Gündüz'ün elini sıkarken sizi arayacağım abi, dedi. Gazetedesiniz. Genellikle ya da evdeyim. Güzel. Sizinle de oturup şöyle ayrıntılı konuşalım isterseniz. Yarın olur mu söz gelimi? Olur, dedi Refik. Yarın boşum. Yeni Melek'in arkalarında bir sokakta bir yazıhane adı verdi. 12'de buluşalım. Olur. Gündüz de çikolatalarını yiyerek sular idaresi önünden yürürlerken baktı Refik. Boyu benim kadar. Belki 1-2 santim uzun. 80 yok. 78 filan. 40'ını geçmiş belki. Yok. 40 olsa olsa. Kitap filan yazıyor musunuz? Şaşırmış gibi döndü Gündüz. Hayır, dedi. Dergilerde yazarım ara sıra. Şiir? Şiir, küçük öyküler. Kitap yapmadık daha. Gene bir süre sessiz yürüdüler, sorup öğrenmek isteğiyle kıpır kıpırdı Refik. Çekingenliğini aşamıyordu bir türlü. Şahin'den öğrenirim yarın. Elma Dağı'na doğru yürümeye başladı yanı sıra. Siz de bu yanda mı oturuyorsunuz? Feridiye'deyiz, tarla başından bu yana. Sizi götüreyim biraz. Sağ olun. Çok güzel bir gece. Çok güzel. Gecenin tadını bilen bizdendir. Şiir yazıyor, öykü yazıyor. Daha ne olsun? Karanlıkta seçilmiyor ya. Saçları kumral, kır düşmüş. Gözleri kuytu biraz, dipsiz. Yalnız ışıltılı bakıyor. Ela mı ne? Nasıl başladınız sinemaya? İlk kez bir şey soruyordu Refik'e. Evecenliğini bastırmaya çalıştı. Bilmem, dedi Refik. Çocukluğumdan beri tutkumdu. Girdik. Bulvarda soldaki benzinciye yaklaşıyorlardı. Bir arabanın farlarıyla durup beklediler bir süre. Siz de seviyor musunuz sinemayı, dedi Refik. Arabaya yol verip küçük alanı sessiz yürürlerken, severim, dedi Gündüz. Sevmekten de öte. Sinema sevmeden bu çağ yaşanmaz. Duraladı gene. Sonra yavaşça, yalnız, dedi, makyajını, cilasını değil, kendini, özünü sevmek gerek. Makyajı, cilası, kendi, özü, ne anlamda yani? Şans sinemasının önüne gelmişlerdi. Afişlere bakıp gülümsedi Gündüz. O da o kadar güç ki, dedi. Neymiş güç olan? Sormaktan kaçınıyordu Refik. Anlamadığım için küçümseyecek belki de. Hep gazetede mi çalıştınız? Dönüp baktı Gündüz. Yo, dedi. Bir yıl filan. Daha önce? Bir sessizlik oldu gene. Amma da soruyu tuttun adamı. Şey sanacak. Daha önce burada değildim, dedi Gündüz. Durakladı. Muğla'daydım, dedi. Sürgünde. Ha. Bir ilkilme dolaşmıştı içinde. Yoksa onu da mı soracaksın? Refik'in düştüğü de gerginliği sezinlemiş de yumuşatmak, belki de alaya almak istemiş gibi yüzünde bir gülümsemeyle durdu Gündüz. Kuşlara ötüşün dedik, sürdüler bizi, dedi. Ne diyeceğini bilmeden dalan Refik'e uzattı elini. Sağ olun, dedi, biz buradan, hadi eyvallah, iyi geceler. İyi geceler abi, güle güle. Köşeyi dönüp Notre Dame Sion'un başındaki sokağa girdi, uzaklaştı. Kuşlara ötüşün demiş, içeri girmiş. Sürmüşler. Komünistik filan bu. Bu herifler niye hep böyle oluyor? Başına da bela getirirler adamın. Şu benim konuyu anlatsaydım keşke. Şiir, öykü yazıyormuş. Senaryo da yazar belki. Kim yazdırır? Sansür kurt gibi bekliyor. Niye bırakmazlar şöyle herkes istediği gibi, düşündüğü gibi, gönlünce film yapsın? O zaman da tadını kaçırır bizimkiler. Komünistler de dökülür ortaya. Sinemanın cilası, sinemanın özü. Oturup uzunca konuşmalı şu adamla. Sabri Gür'ün bozulmuş. 20 kağıt cebimde. İşi de teptik. İyi ettim. Bakalım Zühtü Bey ne hava çalacak. Daha gelmemişse hemen soyunmalı. Şahin'le de bir şey olacağını sanmam. Kumaşımız ayrı oğlanlı. Şahin anımsadı birden. Solcu bir oğlan diyorlardı. Sinemaya yeni girmiş. Bilmem kimle çalışmış. Gündüz de cezaevinde mi yatmış? Hepsi demek aynı. Yeniden tedirginlik bastı içini. Yarın gitmem o yazıhaneye. Gideceğim de ne olacak? Yokuşun başında durdu. Odasında ışık var. Zühtü Bey gelmiş. Saat 2'yi geçiyor. Seniye yatmış olmalı. Şimdi ne olacak? Sokağa inip demir merdivenleri çıkarken içindeki çekingenlik arttıkça artmış, kapının anahtarını kilitle döndürürken birden geri dönüp gitmemek için kendini güç tutmuştu. Nereye gideceğim? Kapıyı açıp girdi içeri. Odasının kapısına çıkmış Zühtü Bey'i buldu karşısında. Bıyık altı bir gülümsemeyle bakıyordu. Tepeden tırnağa süzdü aynı bakışla. Bozmadı Refik. Botlarını çıkarmaya eğilirken, "Merhaba," dedi, "kusura bakma. Çıkmak zorunda kaldım. Islaktı benimkiler." Röptöşambır'ın sarkan kordonunu çekip bağladı Zühtü Bey. "İyi," dedi. "Artık malımızdan da güvenli değiliz. Komünistlik mi ulan bu?" Gülümsedi Refik de. Keyfi yerinde Zühtü Bey'in. "Takılsam sabahlarız şimdi. Sonunda kavgaya dökmese iyi. Uykum da var. Damarına basmadan gidip yatsam." Gene de tutamadı. Aynı alaylı bakışla. "Merak etme," dedi. "Yenilerini yaptırırım sana da. Yakında yönetmenliğe başlıyorum." Yalancılıktan bir abartmayla yüzüne astı. Küçümser gibi baktı Zühtü Bey. "Bok," dedi. "Yenisini yaptıracakmış bana. Sen önce git de götüne don al. Yönetmenliğe başlıyorum. Daha çok şey kaldırırsın bu evden sen. Şu oda kapısına bir kilit vurmalı." Artık alıştığı sözleri gülümseyerek dinledi Refik. Başını eğdi selamlar gibi. "İyi geceler," dedi. Röptöşambır'ın cebinden çıkardığı bir zarfı uzattı Zühtü Bey. Al şunu dedi. 40 kez söyledim. O karı eczaneye yollamasın mektubunu bir daha. Benim eczanem posta kutusu değil. İyi geceler. Zarfı Refik'in eline tutuşturup odasına girdi. Anımsadı Refik. Annesinden. Damgasına, yazıya baktı. Mefaret Hanım'ın yazısı. Gene bir filmimizi görmüştür. Oğlunun adını gördü mü bir filmde, duygulanıp hemen bir mektup yazar, eşine, dostuna karşı nasıl onurlandığını bildirirdi. Zühtü Bey de bozulur böyle. Çabucak yırtıp baktı, tamam. Odada divana ilişip göz gezdirmeye başladı. Ağır ceza başkanının karısı da kutluyormuş. Bayılmışlar, benimle övünüyormuş. Daha büyük başarılarımı bekliyor. Sonunu getirmeden yandaki masaya bıraktı. Sinemanın özü, cilası, makyajı. Cilası bu. Sinemanın özü, özü de benim içimdeki. Babam da değişiyor mu ne? Eskiden olsaydı, yok, çoktandır böyle. Uyku da amma bastırdı. Demek bu gündüz. 2. Artık her şeyi vurdum duymazlıkla bakıyordu gündüz. Uzun yıllar boyu İstanbul'a duyduğu özlem, sürgünden geldikten sonra şaşkınlığa, sonra düş kırıklığına dönüşmüştü. Elmadağ'da Madame Annick'in üst kat odasını ucuza kiralamaktan başka yüzünü güldüren hiçbir şey anımsamıyordu şu son bir yıldır. Sanki birileri bir yerlere oturmuşlar, kendisine gelecek her güzel şeyi dokunup sürekli başka yönlere doğrultuyorlardı. Belki de gerçekten öyleydi. Sonbahar serinliğindeki odada, sıcak yatağında, duvar dibine yığılmış kitaplarını acıyarak, içi ezilerek, masa üstündeki dağınık roman düzeltmelerine tiksinerek baktı. Roman da kötü, çevirisi de kötü, bin bir yanlış. Pis yaşam içinde ayakta durabilmemi, düzeltmelerini yaptığım şu kötü romana, bu yanlışlara borçluyum. Nasıl değişecek bu koşullar? Değişecek mi? Değişeceğini, iyi bir şeylerin olacağını umma duygusunu yitirmekten korkuyordu. Hiç de korkmuyorum. Çok iyi biliyorum yitirmeyeceğimi. Cezaevinden bıraktılar diye peşimi de mi bırakacaklardı? Peşimi bırakmazlarsa durdurulacaklar mı dünyayı? Kalkmak istiyor, bir türlü kalkamıyordu yataktan. Geç saatlere dek sürmüştü düzeltmeler. 4 filandı yattığında. Gözleri yanıyordu. Saat de 11'e geliyor. Bir şeyler atıştırıp yola düşmeli. Madame Annick bağırıp duruyor arka avluda. Kedilere kızmıştır gene. 60'ında var Madame Annick. Bir oğlu Kanada'da. Yeğenleri Amerika'da. Gel deyip duruyorlarmış. Ka nasıl gitsin Bedros burada yatıyor. Bedros kocası. 10 yılı geçmiş öleli. O da yanına gömülecek. Böyle diyor ya, Madame yerli filmlerden ayrılamıyor da ondan gitmiyor dışarılara. İnci sinemasının abonesi. Artistlerden tanımadığı yok. Bu bizim yerli filmlerde bir şey var. Cezaevinde şaşıp kalmıştı halk üstündeki etkinliğine. Yerli artistlere özenenler. Yerli filmlerde değil, halkta bir şey var. Korkunç bir sinema. Akşamki oğlan da. Tevfik miydi? Yo, Refik. Ben sinemayı bilirim havalarında. Tutkulusu olduğu belli. İyice kaptırmış. Şahin neler yapacak bakalım. İş var onda da. Kafası iyi kötü yörüngesine oturmuş gibi. Yönünü kestirebiliyor hiç değilse. Refik daha ne yana nasıl bakacağını bilmiyor gibi. Ben de bir şeyler yapabilir miyim sinemada? Bırakırlar mı? Takma adla filan. Şahin'le olur belki. Hem de senin istediğin sinemayı yaptıracaklar. Bırak düşleri de düzeltmeleri yetiştir oğlum. Matbaada bekliyorlar. Madam da günlerdir bakıp duruyor gözlerime. Bugün para alamazsak tamam. Kalktı, kapı yanında duvar dibindeki gaz ocağını yaktı. Akşamki çay ısına dururken çıkıp tuvalete gitti. Yüzünü kurulayarak döndüğünde çaydanlık fokurduyordu. Günlük yaşam başlamıştı. Reçel, peynir, ekmek, çayla karnını çabucak doyurup çıktı evden. Ağır ağır açılan bir sis vardı sokaklarda. Bulvara varınca hemen bir otobüse atlamakla Taksim'e yürümek arasında ikircikli kaldı, dayanamadı. Sert, çabuk adımlarla yürümeye başladı. Dolmuşla sirkeci yaparım Taksim'den. Yürüdükçe kum torbalarına atan balon gibi yeğiniyor, nedeni bilinmez bir sevinç yüreğine bulaşmış, isi pası silip temizliyordu. Cezaevindeki düşleriydi İstanbul'da sere serpe yürümek. Ama buraları değil, Beşiktaş'ı düşünürdüm daha çok. Köy içinde, Beşiktaş pazarında dolaşmak, inip deniz kıyısında, boğaza, gemilere, Üsküdar tepelerine bakmak, Hayrettin iskelesine doğru gezinip parkta oturmak, ikide bir sayıkladığım bir şeydi. Çok var ki Beşiktaş'a uğramadım bile. Böyleyiz işte, ele geçirdin mi soğuğu veriyorsun. Her özlemde bulunduğu koşullardan sıyrılma güdüsü var aslında. Bugünkü koşullardan kaçmak istemiyor musun? İstiyorum da Beşiktaş'a değil. İstiyorum. İstiyor muyum? Taksim'de şoförün yanına sıkıştığı dolmuşta bir soru kıpırdanıp durdu kafasında. Bütün tersliklere, çok şeyden yoksun oluşuna karşın içinde bulunduğu koşullara artık alıştığının ayrımına varmaya başlamıştı. Seviyordu bu yaşamı. Parasal sorunlar mı? Hangi gün olmadı ki parasal sorunlarım? Gene de en az gerilimli dönemi yaşıyorum. Yalnız kendimden sorumluyum. Feriha ile çektiklerimizi düşündükçe, Mine'nin ölümü yoksulluktandı. Para bulup da doğru dürüst baktıramadık yavruyu. Şimdi 18'inde filan mı olurdu? Yüreğinde sızı yoktu artık. Uzun yıllar öylesine işleyip durmuştu ki içine. Hiç unutmayacağım sanmıştı. O da geçmiş. Utanarak örsbas etmeye çalıştı kafasında gezinenleri. İyi oldu diye düşünüyordu. Utanacak ne var? Yaşasa ne olacaktı? Anası siyasal polis komiserle evli, babası siyasal suçlu. Varlığıyla utanacaktım belki. Acılarımı büyütecekti. Annesinin büyüttüğü yetmedi. Atmaya çalıştı kafasından. Neyi atacağım? Dursun durduğu yerde. Geçmişte hepsi eriyip gitti. Lekesi kaldı yalnızca. Eminönü'nde dolmuştan indi. Sis dağılmıştı. Islak bir güneş vardı güvercinlerin çırpındığı alanda. Yöreye, Mısır çarşısına, yeni camiye mutlulukla baktı bir. Cami ardındaki yoldan ağır ağır yürüyüp Sultanhamam'a giden ara sokağa saptı. O umutsuz gününde kağıtçı Turgut'a şu sokağın başında rastlamıştı. Hiç beklemediği biçimde boynuna sarılmış. Nevzat var gazetede demişti. Bizim sınıftan. Tanırsın. Mandrake Nevzat. Gel telefon edelim. Gazeteye alsın seni. Turgut'la gitmemişti telefona. İşi olası görmediği için gitmemişti. Telefonu alıp ayrıldı. 3 gün sonra da gazeteden beklediklerini öğrendi Turgut'tan. Ne sevinmişti o gün. Şimdi de geri geri gidiyor ayaklarım. Ölmüş bir dostun evine gider gibi. Oysa nasıl düşlerdim basında çalışmayı? Düzeltmenliğinin böylesine bezdirici olacağını düşünmedimdi belki. Yalnız o da değil. Ben aslında... Kafasını bir şeye takmadan kaçar gibi iki yanlı satıcılara bakınmaya başladı. Şey alacaktım. Çorap. Çorap morap geç kalıyoruz. Zaten 1-2 kaldım. Ters ters bakıp durdu sorumlu düzeltmen arkadaşımız. Başımız yani. Mandrake Nevzat'la sınıf arkadaşlığı kadrosuz düzeltmenlikten öte bir şey sağlamaz. Biliyoruz. İstedikleri anda bizden değildi deyip kapının önüne bırakırlar. Kadrosuz düzeltmenlik o demek. Oyalanmadan yürüdü çabuk çabuk. Sultanhamam'ın ardındaki dik ara sokaklardan çıkıp gazetenin kapısına geldiğinde 12'ye 2 vardı. Kitap düzeltmelerini bırakıp ödeme alındısıyla gişeye uğradı önce, parayı aldı. Çabucak çıktı merdivenleri, masaya gidip oturdu. Kollukları, çeşitli kalemleri, kalın gözlüklü, kara saçlı kellesiyle masaya yayılmış baş düzeltmen Feridun Bey, verdiği selamı başıyla şöyle bir savuşturmuş, provalara eğilmişti. Öteki ikili işlerine öyle dalmışlardı ki geldiğini bile görmediler sanki. Provayı okuyanın mırıltılı sesi vardı masada. Çırağın getirdiği yeni provaları alan Nihat döndü. "Hoş geldin abi," dedi. "Sen ikincilere bir bak. 12. sayfaya. Şu ilk provalara başlayalım sonra. Hamza Pelvan, çabuk ol." deyip duruyor. Dünya bilen pehlivan diye takıldıkları Hamza Usta, alabros ak saçlı, gülümser gibi kırpışan mavi gözleri üstünde kabarmış duran kalın kaşlarıyla babacan dizgi ustası, neden uydurup düzeltmenlerin yanına gelmeye bayılır? Çene çalıp övünecektir bilgisiyle. İşler birikmiş bugün. Kimse gelmesini pek istemiyor. 11 ekibi de geç işbaşı yaptı belki. Artık her şeyi bir yana atıp kirli kara satırlara gömülmek gerek. Bu yanlış dünyayı yanlışsız göstereceğiz. İyi uyuşuyorlardı Nihat'la. Adanalı bir Türkoloji öğrencisi, cin gibi yetenekli, saygılı bir çocuk. Eski Türkçe bildikleri için düzeltmenlikte yeğliyorlar Türkoloji öğrencilerini. Çoğu eski yazarlar fıkralarını eski Türkçe gönderiyorlar. Bir sürü de kaba yanlışla dolu. Onu da sen düzelteceksin. Hele 80'lik bunak yazar, ikide bir de haber gönderir. Ekmekleriyle oynatmasınlar. Ne güzel oyunlar edilebilir bu heriflere ya. Sonunda kabak, hadi ben boş vereyim şu üç garibanın başına patlar. Bir önceki baş düzeltmeni kovmuşlar. Anlatıyorlar, pembe tuvaleti içindeki başbakanla bilmem hangi hanım salona girdiler diye bir tümce varmış. Ertesi gün koydukları özürde de başbakanı cumhurbaşkanı diye mi yazmışlar ne? Baş düzeltmenin imzası varmış hepsinde de kovmuşlar. Bu herifi oturtmuşlar geçen yıl. Bu da bir manyak. Bunalıp iki söz etmeye kalksa çocuklar dikelir hemen. Aman, masa elden gitmesin, der. Nihat kalktı birden. Biz gitmeyelim be abi, dedi bir gün. Masa bulunur nasıl olsa. Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 40. Devamı 5. ayrımda.